Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Behmen 1400, Hicri Kameri 6 Recep 1443 ve Miladi Takvimle 8 Şubat 2022 Salı. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamini, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Şafak'ta 10 gün ve Batı Asya gelişmelerini dinleyeceksiniz. Yayınımız haberin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini bildirdi. Amerika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 928 bini geçti. İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran ekonomisini nükleer anlaşmaya bağlamıyoruz dedi. Emir Abdullahyan, Batı yaptırımların kaldırılması alanında ciddi ve etkili bir karar vermeli dedi. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Zaharova, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir işgaline dair Amerika'nın iddiası bir hayal ürünüdür dedi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün gece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak kendisine Allah'tan şifa diledi. İran Cumhurbaşkanı Reisi Erdoğan'a ve eşine sağlık ve afiyetler dilerken iki ülke arasında başta ekonomik ilişkiler olmak üzere çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirmesinin önemini ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Söz konusu telefon görüşmesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da İran Cumhurbaşkanı'nın iyi dilekleri ve telefonla aradığı için teşekkür ederken Türkiye'nin İran'la ilişkilerini daha da güçlendirmeye hazır olduğunu vurguladı. Erdoğan, İran'ın Türkiye'ye doğal gaz ihracatını sürdürmek için atılan adımlara da övgüde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı 22 Ocak'ta İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye'nin İran ile ilişkileri güçlendirmek için çeşitli ekonomik işbirliklerinin bir listesini hazırladığını belirtti. Son aylarda İran ve Türkiye'li yetkililer ikili görüşmelerde veya telefon görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkilerin başta ekonomik olmak üzere her alanda genişletilmesinin önemini vurguladılar. İran-Türkiye arasında barış ve dostluk ve tarihi geçmişi, dini ve kültürel ortaklıklar ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, ECO gibi kuruluşlar çerçevesinde bölgesel ve uluslararası işbirliği, Türkiye arasındaki bağları ve dostane ilişkileri daha da güçlendirmiştir.
Türkiye'de son 24 saatte 432.131 COVID-19 testi yapıldı. 96.514 kişinin testi pozitif çıktı. 236 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da günlük vaka sayılarının 40.000'den 20.000'in altına indiğini, hastane yatışların %10'dan fazla azaldığını duyurdu.
Bu arada Amerika'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saate 373 artarak 928.000'e çıktı. Amerika'da virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saate 48.354 artarak 76.506.842 oldu. Ülkede 373 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı sayısı 928.000'e yükseldi. Amerika Başkanı Joe Biden'in salgını kontrol altına alınmamasının yanı sıra hastalığın tedavisi ve önlenmesi için tıbbi ve hastane ekipmanı sağlayamaması kendisine bugünlerde ülke içinde ciddi bir eleştiri dalgasına neden oldu. Washington Times kısa süre önce Amerika Başkanı Biden'in kapsamlı aşılama yoluyla koronavirüsü yenme sözü vererek Beyaz Saray'a girdiğini ancak her şeyin planının aksine göre değiştiğini bildirdi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi Finlandiya Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede İran ekonomisinin nükleer anlaşmaya bağlı olmadığını söyledi. Reisi dün Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile yaptığı görüşmede Amerikalıların nükleer anlaşmada yükümlülüklerine değinerek Amerika'nın İran aleyhindeki yaptırımları kaldırması halinde İran'ın taahhütlerini yerine getireceğini gösterdiğini söyledi. Reisi nükleer anlaşma ihlal eden Amerikalılar ve yükümlülüklerini yerine getirmeyene Amerika ve Avrupalılar. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı sayısız kez raporunda İran'ın barışçıl eylemlerini doğruladı, dedi. Amerikalıların İran üzerindeki azami baskı siyasetinin feci başarısızlığını kabul etmelerini atıfta bulunan reisi, Avrupa ülkelerinin Amerikan egemenliğinden bağımsızlık yolunu seçeceklerini umuyoruz. Çünkü Amerika güvenilir bir devlet değil, dedi. 13. hükümetin komşuluk ilişkilerini geliştirme yaklaşımına denen reisi bölgedeki tüm ülkelerle iyi ilişkiler arıyoruz ve bu politikayı sürdüreceğiz. Bölgede nerede bir sorun varsa bu dış müdahaleden kaynaklanıyor, dedi. Afganistan sorunlarına da değinen İran Cumhurbaşkanı, Amerika ve NATO 20 yıldan fazla süredir Afganistan'da bulunuyor. Ancak güvenliği artmadı. Ancak sonuç Afganistan için yıkım, savaş, yoksulluk ve sefalet oldu, dedi. Reis'e ayrıca Afgan göçmen kardeşleri komşuluk ve insani yardım faaliyetleri açısından İran içinde memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak Avrupalılar Afganistan'daki görevlerini ihmal ediyor, dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile yaptığı telefon görüşmesinde Pekin'in Viyana görüşmelerindeki destekleyici tutumunu takdir ederek batılı tarafların gerçekçi olmaları gerektiğini söyledi. Muhabirimizin verdiği habere göre İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan telefon görüşmesinde Batı'nın yaptırımların kaldırılması alanında ciddi ve etkili bir karar vermesi gerektiğini ve önceki Amerika yönetiminin başarısız politikalarından uzak durduğunu göstermesi gerektiğini söyledi. Emir Abdullahyan nükleer anlaşma çerçevesinde İran'a yönelik bütün yaptırımların kaldırılması ve garanti sağlanması alanında ciddi adımlar atılması gerektiğini tekrarladı. Çin Dışişleri Bakanı da bu telefon görüşmesinde Amerika'nın nükleer anlaşmadan tek taraflı ve hukuka aykırı olarak çekilmesine de dikkat çekerek Viyana görüşmeleri sırasındaki işbirliği ve istişarelerin ve İran tarafının makul talep ve reform önerilerinin sunulmasının önemli olduğunu ifade ederek İran'ın tutumunun Çin tarafından desteklendiğini söyledi. Telefon görüşmesine Wang Yi, İran'a Pekin Kış Olimpiyatlarına katıldığı için teşekkür etti ve İranlı sporculara başarılar diledi. Çin Dışişleri Bakanı, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'e Pekin-Tahran ilişkilerine ilişkin mektubuna atıfta bulundu ve ikili ilişkileri genişletmeye ve derinleştirmeye hazır olduğunu duyurdu. Wang Yi, Afganistan'a komşu ülkeler Dışişleri Bakanları 2. zirvesinin Tahran'da başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, 3. zirvenin bu ay Pekin'de gerçekleştirileceğini duyurdu ve İran Dışişleri Bakanı'nı zirveye katılmaya davet etti.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Selami, düşmanın askeri seçeneklerinin tamamen durdurulduğunu söyledi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami, Silahlı Kuvvetler Komutanlarının İmam Khomeini'ye bağlılığını yenileme töreni kulisinde muhabirimize verdirmişti. İmam Khomeini askeri gücün artırılmasına vurgu yapmış ve bu gücün zorba ve emperyalist güçleri yenmesi gerektiğine inanmıştır, dedi. İran İslam İnkılabı Şafak'ta 10 günün yıl dönümünü kutlayan Tümgeneral Selami, İslam devrimini modern cehalet çağında İslam'ın şafağıyla zifiri karanlığı ortadan kaldıran bir nur olarak nitelerken, aziz İran halkı ve İslam ümmeti için büyük bir özgürlük, bağımsızlık ve İslami kazanım olarak nitelendirdi. Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin gücü, zorba ve emperyalist güçleri askeri seçenekleri seçmekten tamamen alıkoyacak şekildedir, dedi.
İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı İmam Khomeini'nin silahlı kuvvetlerin gönül birliği ve dayanışmasına vurgu yaptığını söyledi. Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Hamid Vahidi, İmam Khomeini'nin kabrinde silahlı kuvvetler komutanlarının biatlerinin yenilenmesi töreninde yaptığı konuşmada, 1979 yılında Hava Kuvvetleri'nin İmam Khomeini'nin tarihi çağrısına biat ederek, bu biat İslam İnkılabı'nın zaferini hızlandırdı, dedi. Hamid Vahidi, empati ve dayanışmanın İmam Khomeini'nin silahlı kuvvetleri emirlerinden biri olduğunu belirterek, ordu, devrim muhafızları ve gönüllü milis güçleri besiç dahil silahlı kuvvetler arası gönül birliğinin çok yüksek olduğunu söyleyerek, bu empati ve uyum İslam İnkılabı rehberinin tedbirleriyle sağlanmıştır, dedi.
İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı İmam Khomeini'nin her zaman birlik ve dayanışmaya ve silahlı kuvvetlerde özgüvenin güçlendirilmesine ve yerli yeteneklerin kullanılmasına vurgu yaptığını söyledi. Tuğamiral Şehram İran'ı İmam Khomeini'nin kabrini ziyaretinde muhabirimize yaptığı açıklamada özgüvenin korunması ve güçlendirilmesi, yerli ve milli teçhizatlara vurgu yaparak şöyle dedi. İmam Khomeini silahlı kuvvetlerde birlik ve dayanışmayı ve özgüvenin güçlendirmesini ve yerli yeteneklerin kullanılmasını her zaman önemli vurgulamıştır. Tuğamiral İran'ı sözlerinin devamında iç kapasiteyi kullanmak ve iyimserliği güçlendirmek İmam Khomeini'nin önemli üzerinde durduğu diğer konular olmuştur, dedi. İran Deniz Kuvvetleri Komutanı ayrıca şöyle dedi. Bugün Deniz Kuvvetleri alanında aynı prensipleri izliyoruz ve maksimum operasyon kabiliyetimizi İranlı gençlerle gerçekleştirmeye ve pekiştirmeye çalışıyoruz.
Rusya Müftüler Konseyi Başkanı, İran'ın direniş ekonomisi ilkelerini izleyerek dünya ve Amerika'nın zorbalıklarına karşı durabileceğini ve politikalarına karşı çıkabileceğini dünyaya gösterdiğini ve İran'ın bu direnişin övgüye değer olduğunu söyledi. Siyasi ve uluslararası konferanslara katılmak için birkaç kez İran'a seyahat eden Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Nafigullah Aşirov, dün İrna'ya verdiği demeçte İran İslam devriminin Amerika ve dünya zorbalarına karşı direniş yeteneğini gösterdiğini söyledi. Nafigullah Aşirov, İran'ın karşı karşıya olduğu en büyük zorluğun Amerika ve Batılı müttefikleri tarafından 40 yılı aşkın bir süredir uygulanan yaptırımlar olduğunu ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bunlarla başa çıkmanın yollarını bulduğunu söyledi. Rusya Müftüler Konseyi Başkanı'na göre İslam devrimi İran'ı bağımlılığından kurtarmış ve tüm dünyaya dini ilkeleri kullanarak hiçbir ülkeye bağımlı olmayan bağımsız ve yetenekli bir devlet oluşturmanın mümkün olduğunu gösterdiğini söyledi.
Suriye Cumhurbaşkanı Özel Danışmanı Doktor Hüseyin Şaban, medya çalışmalarında paralel bir ortaklık gerektiren hedef ve kaderde Suriye-İran ortaklığının altını çizdi. Hüseyin Şaban, İran Radyo Televizyon Kurumu Başkan Yardımcısı ve Dış Yayınlar Servisi Başkanı Ahmet Nourizi ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmede bir yandan direniş ekseni ve Doğu ve diğer yanda Batı ülkeleri arasındaki savaşta medya boyutunun esas olduğunu belirtirken, medyanın siyaseti ve ekonomiyi tamamlayıcı bir rolü olduğu için medya içeriğimizin kalitesine odaklanarak Batı'ya hitap etmek için yeni planlar ve yollar geliştirme ihtiyacına işaret etti. Direniş ekseni ülkelerine düşman medya saldırılarına karşı iki ülke arasında medya koordinasyonuna ilişkin beklentilerin ele alındığı toplantıda Şaban, İran'ın ortaya çıkacağına olan inancını dile getirerek tüm fikir alışverişinde bulunmaya ve bunlar üzerinde çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Öte yandan Dr. Nowruzi ise Suriye'nin İran medyasında çok özel bir konuma sahip olduğunu ve İran'ın Suriye'nin geçtiğimiz yıllarda maruz kaldığı büyük savaşı kazanacağından emin olduğunu söyledi. Nowruzi, Batı'nın medyamıza karşı verdiği mücadelenin batılı sosyal çevrelerde güçlü etkisinin bir kanıtı olduğunu ve bu medyanın devamı ve gelişmesi için gerekli ortak planların yapılması gerektiğini vurgularken, İran'ın nükleer dosya üzerindeki müzakerelerini yaptırımları tamamen kaldırmayı taahhüt ettiğini belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüştüğü belirtildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, görüşmede Rusya-Ukrayna gerilimi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin son bulması için Türkiye olarak gereken gayreti gösterdiklerini ve tansiyonu düşürme mantığıyla hareket ettiklerini dile getirdi. Krizin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk temelinde Minsk anlaşmaları çerçevesinde barışçı ve diplomatik yöntemlerle sona erdirileceğine dair görüşünü tüm mevkitaşlarıyla paylaştığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin liderler seviyesinde bir zirveyi ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceğini, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile çeşitli vesilelerle paylaştığını kaydetti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik aktif desteği ve kişisel gelişimlerinden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu 84.680.273'e yükseldi. Nüfustaki yaşlanma sürerken nüfus artış hızında son yıllarda kaydedilen keskin düşüş yeniden yükselme eğilimine girdi. Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanan nüfus piramitlerinde de yapısal değişim devam etti. Türkiye'nin 2007 ve 2021 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği tespit edildi.
Medya kaynakları Türkiye ordusu ve kontrolündeki silahlı grupları tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Hasake eyaletindeki bir kasabaya topçu ve havan saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Türkiye ordusu terörle mücadele bahanesiyle son iki yıldır Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerini işgal ediyor, PKK ile mücadele bahanesiyle bu bölgelerdeki yerleşim alanlarını ve altyapıyı hedef alıyor.
Siyonist Yahudi yerleşimciler bir kez daha Mescid-i Aksa'ya büyük çapta saldırıda bulundular. Siyonist Yahudi yerleşimciler Kudüs İslami Vakfı'nın protestolarını aldırmadan Mescid-i Aksa'ya sürekli saldırıyor. Bu eylem Filistin halkı ve gruplarının tepkisine neden olmaya devam ediyor. Siyonist yerleşimciler dün ırkçı İsrail polisinin desteğiyle Mescid-i Aksa'ya saldırdıktan sonra İslam karşıtı sloganlar attılar. Öte yandan terör rejimi polisi dün gece Tel Aviv'in batısındaki Rishon LeZion'da büyük bir patlama sesinin duyulduğunu bildirdi. Siyonist haber kaynakları patlamanın sebebinin ve tam yerinin henüz bilinmediğini belirttiler.
El Ahd Haber Ajansı'nın bilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan Katif'teki 11 Şii mahkum şiddetli baskı ve adaletsizlikle karşı karşıya bulunuyor. Suud rejimi her yıl ifade özgürlüğüne karşı çıkmak ve terörle mücadele etmek için muhaliflerini çok sayıda ağır cezalara ve idam cezasına mahkum ediyor.
Ve son haberimiz, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika ve İngiltere'nin daha sonra kahramanca mücadele edecek bir şeyleri olsun diye Rus tehdidini icat ettiklerini belirtti. Zaharova Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, zaman geçiyor ancak Rusya Ukrayna'ya saldırmıyor. Bu müziği sipariş eden Amerika'nın ve onlara katılan İngilizlerin yaptığı hesap ortada. Rus tehdidini uydurdular. Şimdi de bu tehdide karşı kahramanca mücadele vermeyi ardından provokasyon gerçekleştirerek yüksek sesle zaferlerini ilan etmeyi planlıyorlar diye yazdı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz yaptırımların eksileştirilmesinde İranlı yatırımcılar ve ekonomistlerin beraber çalışması konusunda. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ülke genelinde 48 büyük sanayi projesinin açılış konuşmasında ekonomik sorumlular ve şirketlerin birlikte hareket etmeleri zaruretini vurgu yaparak yaptırımların ancak bu şekilde üstesinden gelinebileceğini vurguladı. Seyyid İbrahim Reisi, İran ekonomisine yatırım yapmak ülke içi yatırımcıları ve ülke dışındaki yatırımcılar için büyük bir kârı da olacaktır dedi. Bilindiği üzere zalimane yaptırımlar İran ekonomisinin yolunda ciddi bir sorun sayılmaktadır. Yaptırımlar bir yandan dış yatırımcıları engellerle karşı karşıya bırakırken diğer yandan da ülke dışındaki İranlıları kaygılandıran başlıca mesele oldu. Seyyid İbrahim Reisi bu açılış törenlerinde yaptığı konuşmada mevcut yılın bütçesinde hükümetin %8'lik ekonomik büyüme tahminine dayalı olarak projelere sermaye ayırdığını bildirip, ekonomik büyüme bir zaruret olarak toplu ve takım çalışmasına, iradeli ve azimli duruşa ihtiyacı vardır dedi. Hangi sektörün ülkedeki ekonomik dinamo güç olabileceği sorusunu ise Cumhurbaşkanının kuşkusuz içe bakışımız, başarılı girişimcilerin ve ekonomik aktivistlerin yetkin ellerine güvenmeyi gerektirir söylemesi dikkate değerdir. İran'ın Dinamo Güçleri grubunun yakınlaşma çalışmaları, işbirliği, destek ve sempatisine atıfta bulunan Seyyid İbrahim Reisi, bu grubun 110 gün gibi kısa bir sürede çabaları ve işbirliği engelleri kaldırmada etkili oldu. Gerekli izinler alındı. İstihdam ve ihracatın artırılması ile üretimin artırılması ittifak halinde artacaktı ki bu da hayırlı ve sevindirici bir adımdır vurgusunda da bulundu.
Ayetullah Reis'e 13 eyalet ve 27 şehirde 48 büyük projenin hayata geçirmesinden daha önemli olan mesele ülkenin önde gelen ekonomi şirketlerinin yakınsaması ve sinerjisidir. Bugün başarılı bir deneyim olarak büyük projeleri yürütmek için tüm ekonomik aktörlerin önüne fırsat sunduk dedi. Reis'e dinamizm, umut, azim, özgüven ve girişimcilerin ve yerli üreticilerin yaratıcı güçlerine olan güveni İran Kalkınma Hareketi'nin en önemli mesajı olarak değerlendirdi. İran Cumhurbaşkanı yaptırımları atlatmanın ve etkisiz hale getirmenin en önemli yollarından biri bu tür kalıcı önlemlerdir ve hükümet de bu doğrultuda yaptırımları etkisiz hale getirmek için daha fazla faaliyet ve çabayı gündemine almayı planlıyor dedi. Ayetullah Reisi kuşkusuz büyük şirketler, bankalar, özel sektör ve girişimciler faaliyete geçerse çeşitli sektörlerde önemli yatırımlar yapılabilir ve ülkedeki üretim ve istihdam sorunu çözülebilir dedi. Ekonomik faaliyetlerde hükümetin rolü, liderliği ve denetimine değinen Cumhurbaşkanı Reisi, ekonomik aktivistler hükümetin bu alandaki faaliyetlerini destek vereceğinden emin olmalıdır dedi. Reisi, İran'ın gelişme dinamoları grubunun yurt dışındaki İranlıları ve diğer özel sektör yatırımcılarına kar garantilerini gözeterek ve üretkenliği ve yatırım güvenliğini artırarak bu alanda çalışmaya teşvik edilmeleri için mesajı var diye vurgu yaptı Reisi. Hükümet halka ekonomik yardım sağlayabilir ancak ülke ekonomisi bu tür geçici yardımlar üzerine inşa edilemez. Ancak ülke ekonomisinin dine dayalı öğretilerde de vurgusu yapılan çalışma ve üretim alanında geniş ve kalıcı önlemlere ihtiyacı var diye konuştu. Ekonomik aktörler için iş ortamının kolaylaştırılmasına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Reisi, bakanlıklar ve idari organların bu alandaki aktörlerin ekonomik faaliyetlerini kolaylaştırması ve gerekli izinleri bir an önce vermesi gerekiyor. Hükümet ayrıca istihdamı arttırmak için küçük, yüksek verimli atölyeleri ve işletmeleri desteklemektedir vurgusunda da bulundu. Cumhurbaşkanı Reisi, ülke sanayisinin kapsamlı bir haritasını çıkarmasına da vurgu yaparak hükümet bu konuyu başından beri gündemine aldı ve devrim liderinin son vurgusuyla bu belge en kısa sürede sonuçlandırılacaktır dedi.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Siyonist basınının Nasrullah'ı Arap dünyasının kahramanı adlandırmasıyla ilgili. Siyonist basını Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyit Hasan Nasrullah'ın yüksek siyasi ve askeri zekasına dikkati çekerek Nasrullah'ın hala rejimin en tehlikeli düşmanı olduğunu belirtti. Nasrullah'ın kurucularından ve hareketin eski genel sekreteri Seyit Abbas Musevi'nin şehadetinin 30. yıl dönümü ve Seyit Hasan Nasrullah'ın 1992 yılında Hizbullah genel sekreteri olarak göreve başlama yıl dönümü arifesinde Siyonist gazetesi İsrail Hium, Nasrullah'ın son yıllardaki büyük kazanımları ile başarılarını etraflıca ele alan bir yazı yayınladı. Seyit Abbas Musevi 1991 yılında Hizbullah'ın genel sekreterliğine getirildi. Ancak bu görevinde sadece 9 ay kalabildi. Abbas Musevi 17 Şubat 1992'de Şeyh Ragıb'ın şehadet yıl dönümü merasiminden dönerken Siyonist İsrail'in düzenlediği suikast sonucu kendisi, eşi ve bir çocuğu şehit oldu. Seyit Abbas Musevi'nin şehadetinden sonra Hizbullah Merkez Konseyi Lübnan'daki hareketin genel sekreteri olarak Seyit Hasan Nasrullah'ı seçti. Seyit Abbas Musevi'ye suikast düzenleyerek direniş mücadelesine gölge düşürmeyi, Hizbullah'ın bu suikastla sona ereceğini düşündüklerini defalarca itiraf eden Siyonistler, şimdi Seyit Hasan Nasrullah'ın en tehlikeli düşmanları olduğunu kabul ediyor. Siyonist askeri uzman Yoav Limor, İbranice İsrail Hium gazetesinde kaleme aldığı yazıda şunları kaydetti. Hizbullah'ın sorumluluğunu üstlenen Nasrullah, güvenlik kuşağına İsrail ordusunun karşısında durup Celile bölgesini füze fırlatmaya odaklandı. Bu dönemde Güney Lübnan'da çoğu Hizbullah'la savaşan yaklaşık 25 İsrail askeri öldürüldü.
Siyonist askeri uzman Limor şöyle diyor. Nasrullah İsrail kamuoyunda hayal kırıklığı yarattı ve orduyu operasyon yapmaktan vazgeçirdi. Nasrullah'ın yaklaşımı Hizbullah için iki başarı getirdi. Birincisi, sonunda İsrail'in 1999 seçimlerindeki rakiplerinin her birinin başbakan seçilmesi halinde Lübnan'dan ayrılma sözü vermesine yol açtı. Tel Aviv'deki üst düzey güvenlik kaynaklarına atıfta bulunan Yoav Limor, İsrail ordusunun 2000 yılında Güney Lübnan'dan çekilmesinin Hizbullah için çok önemli bir olay olduğunu belirterek, hareketin genel sekreteri Lübnan'da olduğu kadar Arap dünyasında da bir kahraman sayılır. Nasrullah o dönemde ünlü örümcek evi konuşmasında İsrail'in örümcek evinden daha zayıf olduğunu söyledi dedi. Geçen yıla kadar Amman'daki soruşturma bölümünün başkanı Siyonist bir ordu yedek subayı olan Dror Shalom'un sözlerine atıfta bulunan Yoav Limor, Nasrullah büyük bir duygusal zeka ve karizmatik bir kişiliğe sahip. Bunlar Hizbullah liderini çok popüler hale getirdiği ifadesini kullandı. Shalom, Hizbullah lideri hakkında şöyle dedi. Nasrullah küçümsenemez. O Arap dünyasında İsrail meseleleri konusunda en büyük uzman olduğunu, hala İsrail'in en tehlikeli düşmanı olduğunu yıllar içinde kanıtlamış önemli bir kişidir. Nasrullah bizi herkesten daha iyi tanıyor. Masasında bize karşı açık bir dosyası var. Dror Shalom'un itirafına göre Hizbullah birçok alanda kendisini dünyanın en büyük ordusu haline getiren devasa cephanelikler inşa etti. Lübnan Hizbullah Hareketi lideri Seyit Hasan Nasrullah'ın siyasi ve askeri zekasını kabul etmek Siyonistler arasında yeni bir konu değil ve ırkçı rejim yetkilileriyle uzmanları bu konuyu defalarca itiraf ettiler. Bu itiraflardan bazılarının terör rejimi İsrail okullarındaki ders kitaplarına da yer aldığını belirtmek gerekir. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Behmen 1400. Hicri Kameri 6 Recep 1443 ve Miladi 8 Şubat 2022 Salı. yıl önce bugün Hicri Şemsi 19 Behmen 1357'de İran halkı ve İslam İnkılabı ordusunun bu inkılabın rahmetli rehberine olan bağlılıkları gözler önüne serildi. Bugün milyonlarca inkılapçı rahmetli İmam Hümeyni'nin inkılap geçici hükümetinin desteklenmesine yönelik çağrısına yanıt olarak İran'ın birçok kentinde geniş gösteriler düzenlediler ve diktatör rejiminin çökmesine dek mücadeleye devam edeceklerine vurgu yaptılar. Hava kuvvetlerine mensup personel askeri üniformasıyla İmam Hümeyni'nin huzuruna çıkarak İslam İnkılabı'yla dayanışma içinde olduklarını ilan ettiler. İşte İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra hava kuvvetleri personelinin İmam Hümeyni ile İslam İnkılabı'nın zaferi eşiğinde görüşmelerinin önemli sebebiyle Hicri Şemsi 19 Behmen günü İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri günü olarak adlandırılmıştır. Bu tarihi görüşme İslam taraftarı inkılapçı güçlerin orduda geniş bir şekilde varlıklarını gözler önüne serdi. yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Recep 516 tarihinde Irak'ın Basra kentinde yaşayan İranlı edip ve yazar İbni Hariri lakaplı Ebu Muhammed Kasım bin Ali Basri vefat etti. Eşine az rastlanan Makamat adlı eserin sahibi olan İbni Hariri bu kitapta Arapça dilini tavsiye mahiyetinde ve aynı zamanda sade bir yöntemle anlattı. Bu yüzden bu eser geçmiş yıllardan beri Arapça edebiyatına ilgi duyanlara büyük bir kaynak niteliği taşıyordu. yıl önce bugün Hicri Kameri 6 Recep 483'te İsmaili Şiilerin önde gelen liderlerinden Hasan Sabbah, İran'ın Kazvin kenti yakınındaki Alamut Kalesi'ni ele geçirdi. Hasan Sabbah Alamut Kalesi'ni ele geçirmekle güç kazanarak birkaç kaleyi daha ele geçirmeyi başardı. Alamut Kalesi'nin ele geçirilmesinin ardından İsmaili Şiileri cezbetmek yönündeki propaganda yayıldı ve Hasan Sabbah'ın yarenleri Hace Nizamül Mülk'te dahil olmak üzere bir grup Selçuklu hükümet yetkilisini öldürdü. yıl önce bugün 8 Şubat 1963 yılında Irak'ta General Abdüsselam Arif önderliğindeki Basra subaylar yönetime el koydu. yıl önce bugün 8 Şubat 1725'te Rusya'nın 3. İmparatoru Büyük Peter 53 yaşında öldü. Peter sıcak sulara erişimin Rusya'yı bir dünya ticareti ve deniz gücü haline getireceğine inanıyordu. Bu nedenle çabalarını Baltık Denizi ve Karadeniz kıyılarında odakladı. Büyük Peter Osmanlı İmparatorluğu toprakları ile Polonya ve İsveç ülkeleri üzerinden Avrupa'ya doğru ilerlemeye çalıştı. Gelişmiş Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini genişleterek Rusya'yı reforme etti. Acımasız ve şiddet yanlısı olan Büyük Peter kendi amaçlarına ulaşmak için hiçbir girişimden kaçınmadı ve bu yüzden imparatorluğu döneminde halkın can, mal ve özgürlüklerine tecavüz etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
AKP'nin ekonomi politikaları orta gelir grubunu yok etti.
Milli Gazete.
Şeker fabrikaları 9 aydır sahipsiz.
Karar.
Genç Türkiye tablosu değişiyor. Nüfus alarmı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 6 Şubat tarihli Yeni Asya gazetesinde "Vekillerimiz ne diyor?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İki haftalık aranın ardından meclis çalışmalarına başladı. Vekillerimiz de memleketlerinden dönüp bölgelerinden edindikleri izlenimleri, vatandaşın sıkıntılarını ülkenin gündemine taşımak için fırsat buldukça meclis kürsüsüne çıkarıyorlar diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Gündem dışı 5 dakikalık, 3, 1 dakikalık, 20-25 milletvekili söz alıp milletin sıkıntısını anlatma fırsatı buluyorlar. İktidar milletvekilleri ya özel günler için ya da yaptıkları hizmetleri anlatırken, muhalefet milletvekilleri de ekonomi, adalet, eğitim gibi temel meselelerde iktidara seslenip çözüm bulunmasını istiyor. Demokraside temel kural şudur. Muhalefet eleştirir, çözüm sunar, iktidar ise bu eleştirileri dikkate alıp çözer. Görevi de budur. Yapamayan gider, yapacak yeni iktidarlar gelir. Meclis açılınca yine böyle oldu. İlk gün gündem dışı konuşan milletvekilleri gerek ülkenin gerekse de bölgelerinin sorunlarını dile getirdiler. İktidar milletvekilleri hükümetin ne kadar önemli işler yaptığını anlatırken, muhalefet milletvekilleri ise vatandaşın geçim sıkıntısından zamlara ülkenin gerçek gündemiyle ilgili konuştular. Bir dakikalık konuşmalardan birkaç örnek vererek ülkenin gündemine bir katkımız olsun, vekillerimizin konuşması gündeme gelsin istiyoruz. Çiftçinin, üreticinin hali malum. Başta mazot ve gübre olmak üzere elektriğe gelen zamlar ekim maliyetlerini artırdığı için tarlasını ekemez ya da gübre atmadan eker duruma düştü. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli çiftçinin borcunun azaldığını söylemesine rağmen öyle olmadığını herkes biliyor. Traktörüne ve tarlasına haciz gelen çiftçiler her gün seslerini duyurmaya çalışıyor. Ankara'ya gelmek isteyenler geri gönderilirlerken gelebilenler bakanlık önünde durumlarını anlatmaya çalışıyor. Durum böyleyken Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde AK Parti iktidarında tarıma verilen desteklerle artık Türkiye'nin toplam tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sıradayken dünyada ilk 10 içerisinde yer aldığını söylerken 2022 yılında 25,8 milyar lira olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarıyla 3,2 milyar lira ek bütçeyle 29 milyar liraya çıkarıldığını anlattı. Her zaman çiftçinin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Bu karşılık Adana Milletvekili Orhan Sümer, çiftçiye sözde müjde diye destek paketinin açıklandığını belirtirken Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı 3,2 milyar lira ile destekle buğday, arpa, çavdar, yulaf üreticisine mazot, gübre, tohum desteği olarak dekar başına ilave 50 TL ödenecek. Çiftçi 50 TL'ye ancak 3 litre mazot veya 5 kilogram gübre alabilir dedikten sonra çiftçi için yapılması gerekenleri, ithalatı azaltıp ihracatı artıracak modern ve yapısal reformlara ihtiyacı vardır. Bunun ilk şartının da önce yerli tarımı canlandırmak, geri ödemesiz de yeteri kadar mazot gübre desteği vermektir diyerek özetledi. Ve çiftçinin borç vaatleri karnı tok diye de devam etti. Şimdi siz karar verin hangisi gerçekleri yansıtıyor. Verilen destek artan maliyetleri karşılayabilir mi? Bunun cevabının verilmesi gerekmez mi?
İrfan Hüseyin Yıldız, 6 Şubat tarihli Cumhuriyet gazetesinde dış ticaret açığı artmaya devam ediyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İhracata dayalı büyümeye bağlı olarak cari dengede kurlarda genel fiyat düzeyinde istikrar sağlanacağı varsayımı ne kadar gerçekçi? Bu yazımda dış ticaretimizin yapısı üzerinde durmak istiyorum. Biraz da mecbur kalındığı için açıklandığı anlaşılan İhracata dayalı büyüme modeli çok erken bir aşamada zorlanmaya başladı. Böyle giderse yeniden model değişikliği yapmak gerekecek diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Aralık ayı dış ticaret rakamları geldiğinde ithalata yaşanan artışın ihracattaki artıştan fazla olduğu görüldü. Oysa Türk lirasının değer kaybına bağlı olarak ihracat artışındaki trendin sürmesi beklenmekteydi. Bunun üzerine yeni yılın ilk ayında gelen dış ticaret verileri de şaşırttı. İthalat artışı yine ihracat artışından fazla gerçekleşti. Dış ticaret açığı büyümeye devam etti. Aylık bazda dış ticaret açığı rekoru kırıldı. Bu gelişmeler zayıf Türk lirası uygulamasının ihracatı taşımadığına, ihracatta 2021 yılında elde edilen artışlara pandemi kaynaklı talep kaymalarının yol açtığına yönelik tespitleri haklı çıkartan niteliktedir. İhracat siparişleri 7 aylık artış sürecinin ardından Ocak ayında hızla kesmiş durumdadır. ISO İmalat PMI İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerine göre 10 sektörden 4'ünde yurt dışından alınan yeni siparişlerde artış kaydedilmiştir. Oysa Aralık ayında 7 sektörde ihracat siparişinde artış gözlenmişti. İhracat pazarlarında zorlanma yaşanmaktadır. Buna paralel olarak Ocak ayında 10 sektörden 8'inde üretim faaliyetleri daralırken sadece 2'sinde artış olduğu belirtilmiştir. Bu sektörler kimyasal, plastik, kauçuk, giyim ve deri ürünleri sektörleridir. Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme modeli üzerinden başarılı olabilmesi ve cari dengesini sağlayarak kur baskısını ortadan kaldırabilmesi, ekonomideki yapısal değişimini tamamlaması ile mümkün olabilecektir. Oysa mevcut yapımız henüz bu politikamızı destekleme açısından çok güçlü görünmemektedir. İthalat tarafına baktığımızda 2020 yılında toplam ithalatın %74.3'ü ara mallarından oluşurken 2021 yılında bu oran %77.4'e yükselmiştir. Bu veriler ara malları bazında ithalata bağımlılığımızı net olarak göstermektedir.
Tahran Radyosu.
Esfender Korkmaz 6 Şubat tarihli Yeni Çağ gazetesinde doların reel değeri nedir başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası 2003 TÜFE bazlı reel kur endeksi Ocak 2022'de 52,89 oldu Ocak ayı. Ortalama dolar kuru da 13,5471 idi. Merkez Bankası 2003 TÜFE bazına göre endeks değeri 100 ise kur dengede demektir. Ocak 2022 endeks değeri 52,89 olunca TL değer kaybetmiş demektir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu değer kaybını hesaplamak için 52,89 endekste dolar kuru 13,5471 olursa 100 endeks değerinde de kaç olur orantısını kurmak gerekir. Ters orantılı olduğu için sonuç 7,16 çıkar. Yani Merkez Bankası TÜFE bazlı reel kur endeksine göre Ocak ayında doların denge kuru 7 lira 16 kuruştur. reel efektif döviz kuru hesabında iki husus önemlidir. Birisi, Mayıs yılında döviz dengede miydi sorusudur. Eğer 2003 yılı doğru bir seçim değilse, o zaman Mayıs yılı yanlış demektir. Sonuçlar da gerçek değerleri göstermez. Ama 2003 yılı Mayıs yılı için doğru bir yıldır. Zira döviz kuru uzun bir süre aynı seviyede 1,3 seviyesinde gitti. İkincisi, reel kur hesabı doğru yapılıyor mu sorusudur. Merkez Bankası'nın reel kur hesabını yapanlar açısından sorun yoktur. Eldeki verilerle kur endeksini çok isabetli yapıyorlar. Zaten reel kur hesabı tekniği ve formülü olan bir hesaptır. Merkez Bankası reel efektif döviz kuru endekslerini TL enflasyonu dış ticaret yaptığımız 19 ülke enflasyonuna oranının ağırlıklı geometrik ortalamasını alarak hesaplamaktadır. Merkez Bankası reel kur endeksini hesaplarken TÜİK enflasyon verilerini kullanıyor. Ama genel olarak herkes TÜİK'te bir şeyler olduğunun farkındadır. O zaman eğer TÜİK enflasyonu düşük gösteriyor ise Merkez Bankası reel kur endeksi de gerçeği tam yansıtmayacaktır. Bu gerçeği arkadaşımız Meriç Köyatası hatırlattı. Merkez Bankası'nın enflasyonu ne kadar düşük gösterdiğini bilmiyoruz. Ama bu durumda kaba bir tahmin yaparak ve 2003 yılına göre artan ülke riskini de katarsak, Ocak ayında reel dolar kurunun 8 lira dolayında olması gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Bu şartlarda doları 18 liradan 13,5 liraya indirmekle kuru çözdük diyemeyiz. Eğer 1 dolar kuru 8 liraya inerse ancak o zaman hükümetin kur sorunu çözdük deme hakkı doğar. Öte yandan endeks değerinin 100 olması yerel para ile dış ticaret yapılan ülkelerin döviz cinsleri arasında bir eşitlik bulunduğunu gösterir. Reel efektif döviz kurunun 100 üstünde olması TL'de reel değer kazanmış olduğu anlamına gelir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şafak'ta 10 gün.
Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı'nı zafere götüren ve Şafak'ta 10 gün olarak anılan günlerin yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığımız özel programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İran İslam İnkılabı'nın ta baştan en önemli sloganlarından biri ne Doğu ne Batı İslam Cumhuriyeti sloganı olmuştur. Nitekim inkılaptan sonraki 40 küsur yılda bu sloganı çeşitli siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel alanlarda ve kalkınma ve ilerleme yolunda uyulmaya çalışılmıştır. Bu sloganın en iyi uygulandığı alanlardan biri ise ülkede bilim üretme alanıdır. Buna göre bir zamanlar uzman insan gücü yetiştirmek için yurt dışına öğrenci gönderen İran bugün bilim, teknoloji ve özellikle tıp alanında adını duyuran bir ülke olmuş ve her yıl çok sayıda uzman insan gücü yetiştirmeye başlamıştır.
Eczacılık sektörü de İslam İnkılabı'ndan sonra büyük gelişme kaydeden sektörlerden biridir. İran'da eczacılık sektörü 80 yıllık mazisi olan bir sektördür. Ancak bu sektör en çok İslam İnkılabı'ndan sonra özellikle de kutsal savunma yıllarında büyük gelişme kaydetti. Öyle ki günümüzde yurt genelinde 5-6 önemli ilaç fabrikasının kurulmasıyla birlikte eczacılık sektörü biyoteknoloji ilaçları ve yine özel hastalıklara yakalananlar için özel biyoteknolojik ürünleri üretmeye başladı. Günümüzde İran'da 34 çeşit biyoteknolojik ilaç tamamen yerli imkanlarla ve İranlı uzmanlar tarafından üretiliyor.
Öte yandan tıp bilimleri alanında kaydedilen ilerleme ve gelişme üzerine dünyanın birçok araştırma merkezi ve bilimsel dergisi İslami İran'ın tıp alanında ilerlemesi ve İran toplumu üzerinde etkileri hakkında çok sayıda rapor yayımlamaya başladı. Örneğin El Monitor haber sitesi bir raporunda şu ifadelere yer verdi. İran 1979 yılında İslam İnkılabı'ndan sonra birçok alanda takdire şayan adımlar atmıştır. İran'da 1980-2012 yılları arasında insanların ömrünün uzunluğu, eğitim imkanlarından yararlanmaları ve hayat standartlarına irdeleyen insani kalkınma indeksi %67'lik bir gelişme kaydetti ki bu da dünya ortalamasının iki katıdır.
İran İslam Cumhuriyeti 40 küsür yıllık ömrü ve çeşitli alanlarda elde ettiği başarılardan hareketle önümüzdeki yıllarda kalkınma hızını geliştirmeyi amaçlıyor ve bunun için de uzun vadeli planlama yapıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin son yıllarda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin önerisi üzerine gerçekleştirdiği en önemli uygulamalardan biri İslami İranlı Kalkınma Modeli belgesini hazırlamaktır. Bu belge İslami İran'ın çeşitli alanlarda ilerlemesinde önemli rol ifa ediyor. Zira kalkınmanın nasıl olacağı ve yol haritası hakkında çeşitli seçenekleri ve alternatifleri içeriyor.
Thank you.